Ayrım 14, sayfa 147. Vehip Paşa'nın icraatları. Bir emekli generalin gözaltına alınması ya da tutuklanması üzerine büyük komplo teorileri inşa edip TSK'ya saldıranların Vehip Paşa'yı iyi tanımaları gerekiyor. Aksi takdirde kumdan kale inşa ettiklerinin farkında olamazlar. Tarih 1 Ekim 1935. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Vehip Paşa Habeşistan, yani Etiyopya başkumandanı mı oldu? Benzer haberleri sadece Türkiye'deki gazeteler yazmadı. Zaten bizde çıkan haberler İngiliz ve Fransız gazetelerinin tercümesiydi. İtalya-Habeşistan Savaşı boyunca Vehip Paşa'nın kahramanlıkları gazetelerde yer almayı sürdürdü. Kazım Karabekir, M. Niyazi Eren Bilge, Ahmet Naim Ciladır bu savaşla ilgili kitaplar yazdılar. Mareşal Badoglio'nun hatıraları tercüme edildi. Müslümanların İtalyanlara karşı direnişleri Türkiye'de hep ilgiyle takip edildi. Bazı gazeteler savaşla ilgili ekler bile çıkardı. Pastaneler de geri durmadı. Yeni yapmaya başladıkları pastayı Habeşistan'ın başkenti Addis Ababa adını verdiler. Ancak Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye ve ardından komutanı Ras Nasibu 9 Mayıs 1936'da ülkeyi terk edince Vehip Paşa'dan haberler kesildi. Bu arada ilginç bir olay ortaya çıktı. Vehip Paşa'yı Habeşistan'a İngilizler göndermişti. Müslüman askerlerin Hristiyan İtalyanlara karşı zorlu mücadelesinin büyük komutanı İngilizlerin adamı çıkmıştı. 9 Temmuz'da devletin resmi yayın organı ayın tarihi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Vehip Paşa İstiklal Mücadelesi'nin başlangıcından beri Türkiye'den çıkmış ve binbir maceraya girmiş bir adamdır. Memleketinden başka her emele hizmet edecek bir yaratılıştadır ve Türk vatandaşlığından birçok seneler evvel iskat edilmiştir. Bitmedi. Habeşistan bozgunundan sonra Vehip Paşa İspanya'nın faşist lideri Franco'nun emri altına girdi. Cumhuriyetçilere karşı yapılan iç savaşta Franco kuvvetlerinin bel kemiği olan Müslüman faslı birliklerin başına geçmek istiyordu. Amacına ulaştı mı burası muğlak. Vehip Paşa 60 yaşına gelmişti ve hala savaşmak istiyordu. Peki kimdi bu maceracı Vehip Paşa? Ailesi aslen Taşkentliydi, sonra Yanya'ya göç etmişlerdi. Babası Mehmet Emin Efendi Yanya Belediye Reisiydi, 3 erkek kardeştiler. Bir Esat Bülkat Paşa, Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Harp Okulu'nda öğretmenlik yaptı, matematik ve geometri kitapları yazdı. Balkan Savaşları'nda 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde bulundu. 1919'da emekli oldu ve kısa bir süre Bahriye Nazırlığı yaptı. Cumhuriyet Türkiye'sinde sadece Türk-Yunan Mübadelesi Komisyonu'nda görev aldı. 2. Ortanca çocuk Nakiyettin Efendi, ömrü boyunca memurluk yaptı, sorgu yargıçlığından emekli oldu. Oğlu Kazım Taşkent Yapı Kredi Bankası'nın kurucusuydu. Kazım Taşkent ilk öğrenimini amcası Esat Paşa'nın yanında İstanbul'da yaptı. 3. Ve Vehip Kaçı Paşa. 1877 Yanya doğumluydu. 1897'de harp okulundan mezun oldu. 1900'de Erkan-ı Harp yani kurmay diplomasını birincilikle aldı. Genç subayların tümü gibi o da itaatçi oldu. 23 Temmuz 1908'de Manastır'da kışla meydanındaki top arabasının üzerine çıkarak Temmuz devrimini herkese duyurdu. Yeni görev yeri Erzurum 4. Ordu oldu. Ardından Pangaltı Harbiyesi komutanlığına atandı. Kurmay binbaşıydı ama Liva, Tuğgeneral yetkilerine sahipti. 3 yıl görev yaptı ama başarısız oldu. Güler yüzüydü, herkesin sevgisini kazanmıştı ama disiplinsizdi. 1912 yılı Vehip ve Esat kardeşler için ilginç bir sene oldu. İki kardeş doğum yerleri olan Yanya komutanlığı emrine atandılar. Balkan Savaşı'nda Yanya'yı kolordu komutanı Esat Paşa ve müstahkem mevki komutanı Kaymakam Vehip Bey savundu. İki kardeş kahramanca direnmelerine rağmen 482 yıldır Türk hakimiyetinde olan şehri Yunanlılara teslim etmek zorunda kaldılar. Esir alındılar. Barış görüşmelerinin ardından 9 ay sonra yurda döndüler. Vehip Bey Miralay yani albay yapıldı ve Hicaz'daki tümen komutanlığına atandı. Osmanlı'ya muhalif olan Mekke emiri Şerif Hüseyin'i hemen tutuklamak istediyse de Babı Ali buna izin vermedi. Aksine Şerif Hüseyin'le çatışmaya girdiği için Vehip Bey tümeniyle birlikte Hicaz'dan çıkarılıp kanal seferi yapacak 4. ordunun emrine verildi. Daha görev yerine gidemeden Çanakkale'ye gönderildi. Seddülbahir'de grup komutanı oldu. Ağabeyi Esat Paşa da aynı orduda kolordu komutanıydı. Vehip Bey savaş döneminde Mirliva yani Tuğgeneral yapıldı ve Kafkasya'daki 3. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Yaptığı taarruzlar sonuç getirmediği gibi Rusların Doğu Anadolu'yu işgaline neden oldu. Fevri'di, kendini devletin üstünde görmeye başlamıştı. Buna rağmen Enver Paşa ona hep hoşgörüyle yaklaştı. Enver Paşa göz yumdukça o da bir o kadar başına buyruk davrandı. Üstelik geçimsizdi, kıskançtı. Örneğin 2. Ordu Komutanı Mustafa Kemal'i hiç sevmiyordu. Mustafa Kemal ve bazı yüksek rütbeli subayların orduların yanlış idare edildiğini iddia ederek İstanbul'a gelip hükümeti devirecekleri dedikodusunu yaydı. Gerçekte böyle bir durum yoktu. Olay komploydu. Evet, Mustafa Kemal savaşın kaybedilmekte olduğunu arkadaşlarına söylemişti. Ama o kadardı. İstanbul'a gidip hükümeti devirmeyi düşünmemişti. Savaş döneminde kimse Vehip Paşa'nın bu komplosuyla uğraşacak durumda değildi. Zavallı Vehip Paşa yanlış dönemde hayata gelmişti. Bugün olsa el üstünde tutulurdu. Savaşın sonuna doğru Vehip Paşa yeni kurulan Şark Orduları Grup Komutanlığı'na getirildi. Geçimsizliği sonucu bu görevinden de istifa etti, 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. Savaş sonunda yapılan Mondros Mütarekesi'nin ardından tutuklanıp Bekir Ağa bölüğüne konuldu. Burada sıkı durun. Komutanlar genellikle savaş suçu, Ermeni tehciri gibi nedenlerle tutuklanırken Vehip Paşa neden cezaevine konuldu biliyor musunuz? Kişisel çıkarları için görevini kötüye kullanmaktan. Batum'da petrol yolsuzluğu yapmıştı. Divan-ı Harp'te 4 ay hapis cezası aldı ancak cezaevine girmedi. Çünkü Bekir Ağa bölüğünden kaçmıştı. İstanbul'da Hacı Süleyman adına temin ettiği İtalyan pasaportuyla Roma yakınındaki bir köye yerleşti. Artık sıkı bir İttihatçı düşmanıydı. Dün İttihatçıların ön safında yürüyen Vehip Paşa, şimdi eski hareketine düşman olmuştu. Her şeyin sebebi İttihatçılardı. Kurtuluş Savaşı'na da karşı çıktı. Mustafa Kemal'e karşı küçültücü, hatta hakaretlere varan sözler sarf etti. Yakup Şevki Paşa'ya 14 Eylül 1921'de gönderdiği mektupta şöyle yazdı. ''Hatırlıyor musun? Ben felaketlerin karibül vuku olduğunu, yani gerçekleşeceğini anlatmış ve her şey olmak isteyen fakat hiçbir şey olamayan Mustafa Kemal'in memleketi mahvedeceğini söylemiştim. Bekir Sami Bey'in hazırladığı itilaf esaslarını kabulünden sonra mevkisiz kalacağını anlayan bu adam bütün dünyaya meydan okudu. Memleketi batırırken kendisinin batacağını anlamadı. Vehip Paşa milli mücadeleye katılmayı da reddetti. Ona göre kurtuluşun reçetesi emperyal bir gücün kanatları altına girmekti. Bu nedenle Roma'da kendisi gibi ülkesinin insanlarına inanmayan Osmanlı'nın bazı eski nazırlarıyla toplantılar yaptı. Büyük güçlerden medet uman bu toplantılardan hiçbir sonuç çıkmadı. Sonunda Vehip Paşa İngilizlerin devşirmesiyle profesyonel asker oluverdi. Habeşistan biliniyor, İspanya iç savaşına ne kadar süre savaştı bilinmiyor. Yurt dışındaki hayatının bilinmeyenleri çoktur. Bilinen 1940 yılında İstanbul'a geldi, pişmandı, yorgundu, hastaydı. Kısa süre sonra vefat etti. Neden Vehip Paşa'yı yazdım? Evet, son dönemde emekli generallerin gözaltına alınmasının ya da tutuklanmasının ardından medyada divanı harpler kuruldu. Neler söylendi, neler yazıldı ve ne komplo teorileri üretildi. Bunlar hep bir ya da iki emekli subaydan yola çıkılarak yapıldı. Bakınız, dün olduğu gibi bugün de bazı subaylar fevri davranıp kendilerini devletin hukukun üstünde görebilir. Kanunsuz işlemler yaptırmış ya da yapılmasına göz yummuş olabilir. Ele avuca sığmayan, mesleğini kişisel çıkarları, maddi zenginliği için kullanan subaylar tarihin her döneminde olmuştur, olacaktır da. Bunların mutlaka cezalandırılmaları gerekir. Ancak Vehip Paşa gibi bir askerin yaptıklarından yola çıkılıp nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri karalanamazsa bugün de bir emekli askerden yola çıkılarak ordu karalanmaya kalkışılamaz. Eğer yapılırsa bu ülkeye yazık edilir. Toplumsal uzlaşmanın temeline dinamit konulur ve mesele bulandırılır. O zaman ne Susurluk ne de Ergenekon çözülebilir. Ama birilerinin amacı çözmek değil, sivil darbe yapmak ise o zaman doğru yolda gittiklerini söyleyebilirim. Hep yazıyorum, kendini devletin, adaletin, hukukun yerine koyan, vatan kurtaran Şabanlar hep olmuştur. Hadi Vehip Paşa'yı yazdık, tarihten bir örnek daha verelim ve Nurettin Paşa'nın yaptığını yazalım. Üstelik öldürttüğü bir vatan haini bile olsa, yaptıklarını bugün kim kabul edebilir? Ali Kemal nasıl kaçırıldı? Ali Kemal 1869-1922 İstanbul'da doğdu. Babası tüccardı, siyasi yaşamına Jön Türklere katılarak başladı. Sonra yolunu ayırdı ve ödülünü Brüksel elçiliğinde ikinci katipliğe atanarak aldı. İkdam gazetesinde İttihatçılara karşı ağır yazılar yazdı. Makalelerinde liberalizmi övdü. Gerici 31 Mart ayaklanmasını destekledi. Liberal Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na girdi, Peyam gazetesini çıkarmaya başladı. Damat Ferit hükümetinde Milli Eğitim ve sonra İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal'i tutuklatmak için tertipler hazırladı. Milli mücadeleye düşmanlığını yazılarında da sürdürdü. Makaleleri öylesine hakaretlerle doluydu ki 25 Ekim 1921'de öğrenciler tarafından taş yağmuruna tutuldu. İngilizlere yakındı. Dipnot: Ali Kemal 1903 yılında babası İsviçreli, annesi İngiliz olan Winifred Brown'la Cenevre'de evlendi. Bayan Winifred oğlu Osman Kemal'i 1909'da doğurduktan hemen sonra öldü. Osman Kemal ve ablası Selma'ya anneanneleri Margaret Johnson baktı. Osman Kemal daha sonra adını Wilfred Johnson olarak değiştirdi. 1936'da Irene Williams'la evlendi. Bu evlilikten doğan Stanley Johnson, Sir James Fawcett'ın kızı Charlotte'la evlendi. İşte bu evlilikten de Boris Johnson dünyaya geldi. Stanley Johnson ve Boris Johnson dedeleri Ali Kemal gibi gazeteciliği seçti. Torun Boris Johnson Londra Belediye Başkanı seçildi. Türkiye'de neoliberaller efendi kitaplarımdan sonra saldırıya geçtiler. İnsanların geçmişlerini araştırmak antisemitizm imiş. Bakınız, İngiltere'nin dünyaca ünlü televizyonu BBC'nin bir programı var. Programın adı Who Do You Think You Are? Yani sen kim olduğunu zannediyorsun. Programda ünlü isimlerin tarihsel köklerine yolculuk yapılıyor. Pek çok ünlü kişi program sayesinde kökenlerini öğreniyor. Programda kişiler hakkındaki araştırmayı akademisyenler yapıyor. Kütüphanelere, aile arşivlerine, günlüklere, mektuplara, fotoğraflara ve köken uzmanlarına dayanarak yapılan çalışmalarla kişinin çok uzak akrabalarına ulaşılabiliyor. 2008 Ağustos programına Londra Belediye Başkanı Boris Johnson davetliydi. Boris Johnson'ın tüm hayatı didik didik edildi. Bunu biz Türkiye'de yapamıyoruz, iyi mi? Tarih 5 Kasım 1922, yer İstanbul Beyazıt Emniyet Amirliği, saat sabah 10 suları. Merkezin resmi telefonu çaldı, 5. Şube Polis Müdürü Cemi Bey telefonu açtı. Karşısında İstanbul Emniyet Müdür Muavini Sadi Bey vardı. Siz misiniz Cemi Bey? Evet benim efendim. Sivil misiniz, resmi misiniz? Resmi kıyafetliyim efendim. Derhal sivil giyinerek müdüriyete geliniz. Bir saat sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sadi Bey'in odası. Odada Sadi Bey ile birlikte 1. Şube Müdürü Nevzat Bey de vardı. Cem'i Bey odaya girince Sadi Bey nöbet tutan polise içeriye kimseyi alma talimatını verip kapıyı kapadı. Cem'i Bey'in yanına gelip elini omzuna koydu. Size itimadımız sonsuzdur. Size mühim bir görev vereceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz. Bugün Ankara'dan bir telgraf aldım. Yurt dışına kaçma ihtimali olan Peyam-ı Sabah Yavaş yazarı Ali Kemal'in her ne surette olursa olsun tevkif edilerek mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara'ya gönderilmesi emredilmiştir. Emrinize Başkomiser Mazlum Bey ile araştırma bölümünden Mehmet ve Emin Bey'i veriyorum. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ancak müdüriyetten çıktıktan sonra bir daha buraya uğramayacaksınız. Ali Kemal'in İstanbul polisi vasıtasıyla kaçırıldığı katiyen bilinmeyecektir. Lazım olan para da sonra tedarik edilecektir. Cemi Bey şaşırdı, çekinerek sordu. Affedersiniz, Ali Kemal nerede oturuyor? Ali Kemal'in kim olduğunu biliyordu kuşkusuz ama hiç karşılaşmamıştı. Sadece gazetedeki fotoğraflarından tanıyordu. Sadi Bey de pek tanımıyordu. Ali Kemal Arnavutköy'de, Büyükdere'de, Adada, Beyoğlu'nda, Zeki Paşa apartmanında oturur. Her yerde gezer, her yerde dolaşır. Benim bildiğim de bu kadardır. Öğlen saatleri, Ali Kemal'i kaçırmakla görevlendirilen Cem'i Bey, Mazlum, Mehmet ve Emin emniyet binasından çıktılar. Yolda görev bölüşümü yaptılar. Mehmet ve Emin Zeki Paşa apartmanını gözetleyecekti. Cem'i Bey ve Mazlum ise Beyoğlu'nda Ali Kemal'i arayacaklardı, ayrıldılar. Cemi Bey tam Beyoğlu başındaki tünele girmişti ki Kiraz Hamdi Paşa'yı gördü. 3-4 adım arkasından da Vasfi Hoca geliyordu. Onları yine Ali Kemal'in yakın çevresinden Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne mensup birkaç kodaman takip ediyordu. Cemi Bey bunların bir toplantıdan çıktıklarını tahmin etti. Hepsi aynı istikametten geliyordu ve istikametin başlangıç noktası Zeki Paşa apartmanıydı. Ali Kemal'in evine yöneldiler. Yaklaştıklarında polis memuru Emin yanlarına geldi. Apartmandan birkaç partili çıktı. Muhtemelen Ali Kemal evde dedi. Cemi Bey tabancasını çıkarıp mermiyi ağzına sürdü. Apartmana gireceklerdi. Tam o sırada apartmandan birkaç sarıklı daha çıktı. Biri Cemi Bey'i gördü ve polis olduklarını anlayıp içeri girdi. Cemi Bey memurlarına içeri giriyoruz talimatını verecekti ki Ali Kemal hızla apartmandan çıkıp hareket halindeki tramvaya bindi. Beyoğlu'nda casus filmlerini andıran bir takip başladı. Ali Kemal, Marcel adındaki berber dükkanının yanında hareket halindeki tramvaydan atlayarak dükkana girdi. Cemi Bey kararlıydı, ne olursa olsun Ali Kemal'i buradan alıp kaçıracaktı. Polis mazluma dönerek, apartmanda bizi gören sarıklı imam İngilizlere haber vermiştir. Vakit kaybetmeden Ali Kemal'i buradan götüreceğiz dedi. Ardından Mehmet'e dönerek, hemen bir otomobil bul getir. Dikkat et, şoför Müslüman olsun diye talimat verdi. Son emri Emine oldu, onu da berber dükkanının diğer çıkışına gönderdi. Saat 15 suları, polis Mehmet otomobili getirdi, şoför Müslüman'dı, adı Hamit. Cemi Bey mazlumu da yanına alarak berber dükkanına girdi. Ali Kemal'in yanına geldi. Sizi polis müdürü görmek istiyor, bizimle emniyete geleceksiniz. Ali Kemal sanki onları bekliyordu, sakindi, peki dedi. Cemi Bey birkaç adım atıp şoförün yanına yaklaştı. Şoförden emin olmak istiyordu. Ali Kemal'i göstererek bu adamı tanıyor musun diye sordu. Şoför galiz bir küfür savurarak Ali Kemal değil mi o dedi. Cemi Bey şoförle konuşurken Ali Kemal fırsattan yararlanıp fırlayıp kaçtı. Kovalamaca başladı. Ali Kemal soluk soluğa Serkil Dorian yani Circle Dorian pasajına daldı. Merdivenlerden çıkarken yakalandı, bağırmaya başladı. ''Haydutlar, Beyoğlu'ndan adam mı kaçırıyorsunuz?'' Pasaja insanlar doluştu. Bazı şapkalı takım elbiseli kişiler olaya el koymak istedi. Bu arada resmi bir polis memuru geldi. Cemi Bey'i tanıyordu. ''Amirim çabuk olun, İngiliz askerleri Galatasaray'dan koşarak geliyor.'' Cemi Bey silahını çekip kalabalığa seslendi. ''Hemen çekilin yoksa ateş ederim.'' Kalabalık dağıldı. Sonra silahını Ali Kemal'e doğru uzattı. ''Bir daha denersen beynini dağıtırım.'' Ali Kemal'i otomobile sokup hızla uzaklaştılar. Ev hapsine alındı. Saat 16 suları. Cemi Bey Ali Kemal'i yakalamıştı. Ama nerede saklayacağını ve Ankara'ya nasıl götüreceğini hesaplamamıştı. Otomobil dolanıp duruyordu. İngilizlerin peşlerine düşmesi an meselesiydi. Aksaray'a doğru giderken Ali Kemal, ''Hani beni Beyazıt'a götürecektiniz, neden Aksaray'a geldik?'' diye sordu. Cemi Bey, ''Müdür Bey sizi bir evde bekliyor.'' diye yanıt verdi. Ali Kemal inandı. Cemi Bey mazlumun kulağına eğilerek Ali Kemal'i şimdilik senin evde saklayalım sonra Ankara'ya götürmenin çaresine bakarız dedi. Otomobilin yeni istikameti Samatya'ydı. Mazlumun Samatya'daki evinin önüne geldiler. Ali Kemal karşı koymadan ses çıkarmadan otomobilden indi ve eve girdi. Cemi Bey mazlum, Mehmet ve Emin'i bekçi olarak evde bıraktı. Ali Kemal'in duyacağı şekilde polis memurlarına emir verdi. Kaçmaya kalkışırsa kesinlikle vurun. Saat 17 suları. Cemi Bey emniyet müdürü Esat Bey'e ulaşmak istedi. Gelişmeler hakkında bilgi verip yardım isteyecekti. Esat Bey bir ay önce Türk askeriyle İstanbul'a giren Refet Paşa ile birlikte divan yolundaki şark mahfilinde toplantıdaydı. Cemi Bey toplantıya girmeyi başardı. Esat Bey'e yaklaşıp fısıltıyla emrinizi yerine getirdim. Sevki hakkında talimatınızı bekliyorum dedi. Müdür Esat Bey önce meseleyi anlayamadı. Cemi Bey Ali Kemal mevzusu deyince hemen ayağa kalktı. Cemi Bey'i alnından öptü. 10 dakika sonra Refet Paşa Esat Bey ve Çatalca mebusu Şakir Bey Ali Kemal'in Ankara'ya nasıl gönderileceğini ayaküstü konuştular. İngilizlerin her yerde Ali Kemal'i aradığını biliyorlardı. Hemen bu gece Anadolu'ya götürülmesinde yarar vardı. Esat Bey Cemi Bey'i bir köşeye çekip talimatını verdi. Bu gece saat 21.30'da bir tekne sizi İzmit'e götürmek için Samatya sahilinde olacak. Ali Kemal İzmit'ten trene bindirilerek Ankara'ya götürülecek. Cemi Bey emri alınca Samatya'ya döndü. Durumu arkadaşlarına anlattı. Hazırlık yaptılar. Yolda yemek için ekmek, zeytin, peynir, pekmez aldılar. İki battaniye buldular. Saat 20.30 suları. Ali Kemal'e İsmet Paşa ve Refet Paşa'nın Haydar Paşa'da kendisini beklediğini söylediler. Ali Kemal önemsendiği için mutlu oldu. Samatya'daki evden çıkıp sahile geldiklerinde tekne henüz yoktu. Tekne 22 sularında göründü. Lodos teknenin gelişini geciktirmişti. Ali Kemal bu fenersiz tekneye bindirildi. Tekneye binmeden önce Cem İyi Bey şoför Hamid'i uyardı. Otomobilini garaja çek ve hayatın boyunca kimseye bu olaydan bahsetme. Ali Kemal'i taşıyan tekne o gece çıkan fırtınaya inat kapkara Marmara Denizi'nde yol almaya başladı. Teknedekiler yarının ne getireceğini bilmiyordu. Tarih 6 Kasım 1922 sabah saatleri. Zorlu bir deniz yolculuğundan sonra Ali Kemal'i taşıyan tekne sabaha karşı İzmit Körfezi'ne girdi. Polis müdürü Cemi Bey Değirmendere'deki askeri kumandanla görüştü. Kumandan durumu İzmit'teki sakallı Nurettin Paşa'ya bir telgrafla bildirdi. Hemen yanıt geldi. Ejder adlı istimbotu hareket ettirmişlerdi. Konuklar alınacaktı. Cemi Bey beklerken Ali Kemal'i dışarı çıkardı. Kahvede çay ikram etti. Ali Kemal Ankara'ya gideceğini öğrenmişti. Rahattı. Saat 14 suları. Ejder iskeleye yaklaştı. İzmit Merkez Kumandanı yanında 10 kadar askerle inip Ali Kemal'in yanına geldi. "Beyefendi sizi Kumandan Paşa görmek istiyor. İzmit'e gideceğiz." dedi. Ali Kemal karşılık vermedi. Hep birlikte istimbota bindiler. Saat 15 suları. Ejder henüz kıyıya yaklaşmamıştı. Cemi Bey gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Halk Ali Kemal'i görmek için sahile hücum etmişti. İstimbot iskeleye yaklaştı. Ali Kemal indirildi. Halk küfür etmeye başladı. Bir manga asker süngü takıp aralarına Ali Kemal'i alarak merkez komutanlığına götürdü. Cemi Bey ve arkadaşları da mangaya eşlik etti. Saat 16 suları. Ali Kemal ordu karargahından istendi. Nurettin Paşa kurmaylarıyla birlikte bir tepe üzerine kurulmuş karargahtaydı. Ali Kemal yine bir manga askerle karargaha getirildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'i kurtaran Nurettin Paşa, Ali Kemal'in yanına yaklaştı.
"İsmin nedir?"
"Ali Kemal." Nurettin Paşa birden sesini yükseltti.
"Senin adın Ali Kemal değil, Artin Kemal'dir. Millet seni bu isimle tanır."
Ali Kemal başını kaldırdı. "Benim adım Ali Kemal, Artin Kemal değil."
Paşa güldü. Gıyabında idam cezasına mahkum edildiğini bildirdi. "Bakalım kendini müdafaa edebilecek misin?"
Sonra manga çavuşuna döndü. "Götürün." Cemi Bey sertliğiyle tanınan Nurettin Paşa'nın yanına yaklaştı.
"Paşam, aldığım emirle mahkumu Ankara'ya götüreceğim. Emir buyurduğunuz takdirde bu gece Ankara'ya yola çıkalım."
Nurettin Paşa yanıt vermedi. Saat 17 suları. Ali Kemal geldiği merkez komutanlığından dışarıya çıkarılmıştı ki kadın erkek ve çocuklardan oluşan bir grup "Gebertin şu vatan hainini" diye Ali Kemal'e taş atmaya başladı. Kimi iddialara göre halkı Nurettin Paşa'nın askerleri kışkırtmıştı. Taşlar ortada tek başına kalan Ali Kemal'e yağmur gibi yağdı. Ali Kemal sendeledi, düştü. Kadınlar ellerindeki ipi Ali Kemal'in ayağına geçirip çekmeye başladılar. Ali Kemal sürüklenerek sahile kadar getirildi. O anda askeri müfreze geldi, halkı dağıttı. Ali Kemal'i hastaneye kaldırmak için sedye getirdiler. Ancak Ali Kemal ölmüştü. Akşam üzeri. Nurettin Paşa'nın emriyle Ali Kemal'in cesedi beyaz önlük giydirilip dar ağacına asıldı. Boynunda da bir levha vardı. Artin Kemal. Barış görüşmeleri yapmak için Lozan'a giden İsmet Paşa, mola verdiği İzmit'te bu manzarayla karşılaşınca çok sinirlendi. "Şehitlerin, kahramanların soylu hatıralarını böyle bir cinayetle lekelemeye kimin hakkı vardır? İnsan cephede savaşarak ölür, mahkeme kararıyla idam olur. Böyle bir şey kabul edilemez." İsmet Paşa'nın bu sert sözlerinden sonra Ali Kemal'in cesedi apar topar kaldırıldı. Bir arabaya konuldu ve bilinmeyen bir yerde toprağa verildi. Milli mücadele aleyhinde yapmadığını, yazmadığını bırakmayan Ali Kemal'in bu acıklı ölümü karşısında İsmet Paşa'nın gösterdiği tavır, bu ülkede her daim adaletin, hukukun geçerli kılınmasına teminat olmalıdır. Bu gergin bölüme renkli bir anekdotla son verelim artık. Ergenekon'un bir numarası. Ergenekon, Göktürklerin türeyişinin hikayesini anlatan Türk destanının adı. Mitolojiye göre Ergenekon'un aslında bir numarası Börte Çiğne'dir. Yani kurdun adıdır. Destanımız ne hale getirildi? Bugünlerde yeraltı dünyası, suikastler, illegal örgütlenmeler, gladio gibi sözcüklerle yan yana kullanılıyor. Kimilerine göre Ergenekon, kontur gerilla örgütlenmesinin adı. Bana göre ise bir siyasal partinin adı. Nasıl mı? Çok partili siyasal yaşama geçtiğimiz yılda Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi 21 Haziran 1946'da kuruldu. Kurucuları silindir makinisti Arif Hikmet Atsız, kalem tamircileri Mehmet Fethullah ve Şerif Küçük Özkan, komisyoncu Ali Çelik, üniversite öğrencileri Suat Üzer ile Cahit Ateş ve işsiz Adnan Diktiler. Yani Ergenekon'un bir numarası Arif Hikmet Atsız'dı. Genel merkezi Aksaray Caddesi'ndeki Sırma Keşham'daki 30 numaralı daireydi. Türkiye genelinde iki teşkilat kurabilmişti. Biri İzmir, diğeri ise şaşırtıcıdır, Balıkesir Susurluk. Genel Başkan Arif Hikmet Atsız partilerinin 200 üyesi olduğunu söylüyordu. Ama o kadar kalabalığı gören olmamıştı. İstanbul Valiliğine verilen dilekçede parti programı ana hatlarıyla şöyle açıklanmıştı. İç ve dış siyasetimiz rahmetli atamızın mukaddes mirası Misak-ı Milli yahut yurtta sulh cihanda sulh prensibi ismimiz olan Ergenekon'da toplanmıştır. Partimizin umdesi şu tek cümledir. Elimize, belimize, dilimize doğru olmaya, millet medeniyet ve demokrasi davasında fedai bir nefis taşımaya milletçe and içip Türk'ün ileri bir cemiyet olmasına çalışacağız. Türkiye'de ilk kez Anayasa Mahkemesi kurulsun diyen parti oydu. Polis ve jandarma baskısının kaldırılmasını talep eden de bu partiydi. Parti devlet dairelerinde kadınların çalışmasına karşı değildi. Ama erkeğe nazaran bazı konularda daha az metin yaratılan kadınların yargıç ve devlet sırlarını bilir makamlarda olmalarına razı değillerdi. İsmine bakıp da aşırı milliyetçi bir parti olduğunu düşünmeyiniz. Tüzüğünde Ergenekon müteşebbisi, faşist turancılık şaibesi ile de lekelenmiş değildir yazılıydı. Son dönemde eski ülkücüler, solcular, ulusalcılar, milliyetçiler bir cephe hareketi kurmak için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Bu Kızıl Elma hareketi ileride partileşirse adı neden Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi olmasın? Şaka bir yana. Bu bölümde dincilerden Ergenekon'a uzandık. Ergenekon meselesine diğer bölümde devam edelim. Çünkü kafa karışıklığını gidermek için konunun bir başka yönünü ele almak zorundayız. Yeşil Gladio.